Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün çok değerli bir misafirim var. Eğitim Birsen Üçnoğlu Sendika Şube Başkanı Erol Ermiş Bey. Hoş geldiniz Erol Bey.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizler iyisiniz.
Hamdolsun. Sağ olun.
Allah iyilikler versin.
Daha önce yine Eğitim Birsen'den Talat Bey'le bir değerlendirme yapmıştık.
Dört numara Şube Başkanımız.
Evet. Hakikaten onunla da çok bütün eğitimin sorunlarına ilişkin çok hoş bir sohbet yapmıştık. Karneler verildi. Evet. Bir dönem sona erdi eğitimde, orta öğretimde, ilk ve orta öğretimde. 2018'de bir manada sona erdi.
Evet.
Yeni Milli Eğitim Bakanımızın hemen ilk dönemi oluyor değil mi?
Fiili evet, anlamda. Öğrencilere ilk karne verdi.
Öğrencilere ilk oluyor, karne evet. Verildiği dönem oluyor. İsterseniz 2018'in değerlendirmesinden başlayalım.
Evet.
Yani sonra devam ederiz. 2023 vizyonu var.
Evet.
O yeni bir ufuk açıyor. Evet. Onları değerlendiririz ama bir 2018 değerlendirmesi eğitim bir sen noktasından siz 3 numaralı bölge olarak isterseniz onu da bir sayalım. Bayağı evet. Geniş bir bölge Kadıköy.
Eğitim Birsen İstanbul Üçnoğlu Şubemiz şöyle, alfabetik olarak evet. Söyleyecek olursak, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Sancaktepe, Şile, Ümraniye ve Üsküdar olmak üzere
çok
toplam 8 ilçeden oluşuyor.
8 ilçe.
Anadolu yakasının batı tarafında kalıyoruz
büyük
biz.
Büyük kısmı.
Evet, büyük kısmı bizde. 6 tane ilçemizde 4 Nolu Şubemize ait. Nolu. Dolayısıyla Anadolu yakamızda 2 Milli Eğitim Şubemiz var.
Evet.
Bir de üniversite şubemiz var. Anadolu yakasındaki üniversiteleri kapsayan 9 Nolu Şubemiz de
üniversite şubemiz. Üniversite dahil mi bu eğitim bir sen alanına?
Tabii, dahil.
Hmm.
Üniversiteler var, milli eğitim var. Bir de KYK'lar vardı. KYK'ları şimdi bu...
Yurtlar.
Yurtlar vardı. Onlar artık büro iş koluna geçecek 15 Mayıs'tan sonra.
Evet.
Bizden çıkmış olacaklar.
Evet. Nasıl görünüyor 2018?
2018'in diğer yıllardan aslında çok büyük farkı yok ama. Şöyle 2018'e girerken iddialı bir şey ortaya atıldı. Denildi ki biz bu TEOG'u kaldıracağız.
Evet.
Yeni bir lise yerleştirme sistemi getireceğiz. Ve bu sistemle de isteyen istediği okula gidecek diye böyle bir lansmanı evet. Yapıldı. Tabii biz bu işin böyle olmayacağını biliyorduk. Ancak üzülerek söyleyeyim ki bu kadar da kötü olacağını da doğrusu tahmin etmiyorduk. Şimdi...
İlginç bu tespit.
Evet.
Yani,
gerçekten de ilginç
oldu. Eğitimcilerden ilk defa bu kadar
evet.
Net ifade duyuyorum.
Yani biz az çok tahmin edebiliyoruz. Tabii yıllar itibariyle
tabii
bu işi yapıyoruz.
Var,
20 yıldır ben sendikacılığın içindeyim. 26 senedir de öğretmenlik yapıyorum. Dolayısıyla hangi kararın nereye varabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bir
evet.
Öngörümüz var. Ancak...
Evet. Ne olması isteniyordu, ne oldu?
Şu olması isteniyordu, herkes evine en yakın okula gidecek
evet.
Ve istediği okula gidecek.
Evet.
Adrese dayalı bir yerleştirme yapacağız dediler. Merkezi sınavla sadece öğrencilerin %10'unu yerleştireceğiz. Ve bu %10 da tabii ne yaptı? Sınavla alan okulların sayısını bir hayli azaltmış oldu. Yani merkezi sınavla %10 alıyorsunuz ama sınava giren öğrenci sayısını azaltamıyorsunuz.
Kaç girdi?
%90'ın üzerinde öğrenci, mezun olan öğrencilerin %90'ın üzerinde.
900 küsur bin
evet,
değil mi? Evet.
1 milyona yakın
1 milyona
öğrenci
yakın.
Yine sınava girdi ama bunların %90'ı sonuç itibariyle sınava girenlerin dışarıda kalmış oldu.
Belirlenen okullara giremediler.
Giremedi. %10'u yani, girebildi
ancak. %10'u girebildi.
Geriye kalan %90'lık kısım ise tercih etmek suretiyle işte çeşitli kriterler belirlediler. O kriterler neticesinde işte evlerine yakın okullara yerleşmesi istendi. Ancak orada bir ortaokulda bulunmuşluk icat edildi. Öyle bir kriter konuldu ki esas belirleyici de olan o oldu. Dolayısıyla
ne demek o? Ortaokulda.
Yani şimdi öncelik sıralaması koydular. Bu öncelik sıralamasından birisi de ortaokulda bulunmuşluk idi. Şimdi 4 yıllık 8 dönem olarak düşünelim o ortaokulu. İşte 8 yıl aynı ortaokulda okuyan öğrenci tercihlerine yerleşirken en avantajlı konuma gelmiş oldu.
Hmm.
Dolayısıyla o çocuk not ortalaması 50 bile olsa en iyi okula, daha doğrusu sınavla almayan en iyi okula girebildi.
Hmm.
Ancak işte memur çocukları, asker çocukları puanları ilk yerleştirmede 99 bile olsa, 100 bile olsa ne yaptı orada? İşte 6 yıl, daha doğrusu 6 dönem, 7 dönem ne yaptı? Ortaokulda okuduğu için,
okuyabildiği için
bu çocuklar yerleşemedi.
Hmm.
Şimdi ilk şey sonucunda tabii on binlerce öğrenci yerleşemedi. Bununla da kalmadı. Kontenjanların boşluğu da 300 binleri aştı. Özellikle meslek liselerinde ve ortaokullarda çok ciddi bir açık oluştu. Bu açığı da bu sefer kapatmak için tedbirler alınacak yerde herkes sınavsız alan Anadolu liselerine yerleşince bu sefer Anadolu liselerinin kontenjanlarını artırdıkça artırdılar. 3 yerleştirme daha oldu.
Evet.
O yerleştirmelerde bu sefer Anadolu liseleri şişti. Tekli eğitimden ikili eğitime geçmek zorunda kaldılar. Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri de istenilen oranda doldurulamadı. Dolayısıyla kimseyi memnun eden bir sistem olmadı. Tabii bakan geldiğinde kucağında buldu bunu.
Evet.
İkinci yerleştirmede kriterleri değiştirdi. Bu ortaokulda bulunmuşluğu kaldırdı. Yapılacak iş şuydu artık. Yani o yüksek puanlı çocuklar istediği yere gidebilsin diye biraz önce ifade ettiğim Anadolu liselerindeki kontenjanları alabildiğince artırdılar. Ve bugün geldiğimiz noktada çoğu ilçede okullar şeye geçti. İkili eğitime. Sonra tekli eğitime geçebilmek için bu okullar laboratuvarından tutun da idari odalarına varıncaya kadar
sınıfa
dönüştürdüler ve bir kısmı öyle ikili eğitimden tekliye geçebildi ama hala işte atıyorum meslek liseleri boş kalırken bu okullar böyle ikili eğitimle ciddi bir sıkıntı çekiyorlar. Çocuklarımız bakıyorsunuz sabah 7'de bir başlıyorlar eğitime, işte öğlene kadar devam eden grup, öğleden sonra gelen grupta akşam eve varması bazen 8'i 9'u bulabiliyor.
Peki koşullarda. Bu şimdi düzeltiliyor mu yoksa yani problem göründü?
İkinci 100 günlük eylem planında bu liseye yerleştirme kriterleri yeniden düzenlenmiş olacak. Burada zaten ben ortaokulda bulunmuşluk kriterinin koyulacağını düşünmüyorum. Olacak şey 8. sınıf sonunda oluşan ortalama puanlar üzerinden muhtemelen birinci kriter o yapılacak. Öyle olduğu zaman da yine tabii adrese dayalı bölgeler olacak. İşte birinci bölge, ikinci bölge falan diye onlar renklendirmişlerdi. Onlar olacaktır. Ancak burada kontenjanlarla oynanmadığı takdirde çocuklarımız okullarımıza, hem meslek liselerimize hem Anadolu liselerimize dengeli yerleşecektir. Yoksa Anadolu liselerine aynı şekilde o rağbete cevap vermeye kalktığınız zaman bu sefer okullarımız ikili değil üçlü eğitime geçmek zorunda kalacak. Çünkü herkes oraya göndermek istiyor.
Evet.
Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri boş kalmaya devam eder. Bunun önüne geçmek için tedbir alacaklardır.
Ne kadar boş kaldı meslek liseleri ve İmam Hatipler?
Yani... İmam Hatipler şöyle, ilk şeyde 300 küsür bindi.
Hmm.
İmam Hatipler'deki boşluk oranı sayısı 100 bin civarındaydı. Ve meslek liselerinde de 200 bin küsürdü. Bu çok aşağı çekilemedi bu rakam. Çünkü dediğim gibi Anadolu liselerindeki şey artırıldı, kontenjan. Onlar ikili eğitime geçti. Ama bu şu demek değil tabii. Her yerde İmam Hatipler boş kaldı anlamına gelmiyor.
Evet.
Ya da her yerde meslek liseleri boş kaldı anlamına gelmiyor. Ama genel itibariyle böyle bir sonuç ortaya çıkmış oldu.
Evet. Bu sınavlarla ilgili boyutu.
Evet.
Diğer alanlarda neler tespit ediyorsunuz?
Bakan değişikliği önemli bir değişiklikti. Bakana herkes çok önem atfetti. Beklentiler çok yüksek oldu. Neredeyse şöyle bir anlayış hakim oldu. Eğitimden anlayan bir bakan geldi. İşte sınıfa dahi girmiş. Öğretmenlik yapmış. Üniversitede profesörlük makamına gelmiş. Ve eğitim A'dan Z'ye kadar biliyor. Her şeyi düzeltecek şeklinde bir anlayış ve beklenti oluştu.
Nasıl? Yani şu ana kadar
bir insana bu kadar beklenti yüklemeyi ben doğrusu yanlış görüyorum. Çünkü elimizde hiçbirimizin bir sihirli değnek yok.
Evet.
Bir şeyden anlamak demek onu bir anda düzelteceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü bu eğitimle ilgili hususlar yıllar içerisinde bu hale gelmiş ve yıllar içerisinde ancak düzeltilebilir. Kalkıp bunu birdenbire düzeltme imkanı yok. Ancak tabii bakanımız hakikaten güzel sunumu son derece güzel.
Evet.
Güzel anlatıyor, güzel ifade ediyor. Güzel, iyi niyetli, güzel biraz şeyler da, yapmak
biraz
istiyor.
Biraz da beklenti arttı bu alanda.
Tabii beklenti çok fazla arttı. Şimdi beklenti arttıkça o da işi biraz revize etmeye başladı. Yani elimizde evet. sihirli değnek yok. Çalışıyoruz, yapacağız, edeceğiz demeye başladı ve o bunu derken alan da sürekli onu sıkıştırmaya başladı. Şimdi önümüzde şey
alan
var.
Alan işliyor çünkü.
Tabii.
Evet. Hayat devam
evet,
ediyor.
Hayat işliyor. İnsanlar sorunlarının çözülmesini evet. bekliyor. Şu anda gündemde işte bir 2023 eğitim vizyonu biliyorsunuz evet. açıklandı. İçeriği çok geniş, çok kapsamlı. Eğitimle ilgili hemen hemen bütün şikayetleri orada masaya yatırmış. Bir çözüm vaadi ortaya koyuyor. Şimdi biz de bakıyoruz yani bu kadar çok şey koydun tamam ortaya ama vade kısa. 3-5 evet. yıllık bir vadeden bahsediyoruz.
Tabii 3 yıllık öncelikli.
Tabii 2023 diyor.
Takvim var değil mi?
3. yılın sonunda sanki her şey belli bir rayına girmiş. Pilot uygulamalardan geçilmiş. Bütün ülke çapında uygulamaya geçilmiş bir durum var kağıt üzerinde. Ancak şimdi ben bakıyorum... Özellikle tekli eğitime geçme çalışmaları 2019'da güya gerçek olacaktı ama şu lise yerleştirmeleri bütün hesabı kitabı alt üst etti. Geldiğimiz noktada bakıyorum ekonomik krizden dolayı da eğitim yatırımları yeni okullarda eskisi kadar çok yapılamıyor. Yani mesela bu hedef işte hı hı. öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, sınıf başına düşen öğrenci sayısı, tekli eğitim konusu bunlar biraz daha ötelenecek gibi görülüyor. Onun dışında şunu söyleyeyim, önümüzde bir 2023 eğitim vizyonu açıklandı.
Evet, açıklandı.
Onun paralelinde öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıyor. Efendim eğitim yöneticileriyle ilgili konuşulan şeyler var. Bunlar
onları da konuşalım.
Tabii ilk etapta bunlar evet. şey yapılacak. Bakanı buradan çok ciddi bir sıkıştırma yapılıyor. Doğrusu ben de şöyle bakıyorum.
Nedir olay. O alanlarda beklenen ne?
Yani bir an önce bu öğretmenlik meslek kanunu çıksın.
Neyi kapsıyor? Ne?
Öğretmenlerle ne ilgili her türlü şeyi kapsıyor esasen.
Yetiştirmelerinden beklediği bir şey mi ya da
tabii,
sendikalar olarak
hepimizin sizler... beklediği bir şey. Evet. Şöyle ki biz işte Cumhuriyet kurulalı neredeyse 100 yıl olmuş. 100 yıldır bizim bir meslek kanunumuz yok.
Evet.
Bütün devlet memurları gibi biz de 657'ye tabiyiz.
Evet.
Kendimize ait bir meslek kanunu olsa ve bunun içeriği de hepimizi 3 aşağı 5 yukarı tatmin edecek bir şey olsa öğretmenler kendilerini daha şey hissedecekler belki özel hissedecekler orada her şey olacak. Herkes neyin ne olup olmadığını oradan çok
yani
daha güzel görebilecek.
Şöyle söyleyelim ne getirecek mesela maddeler halinde söylersek öğretmenlik meslek kanunu öğretmenin hangi beklentilerine cevap verecek?
Şimdi şöyle öğretmenin yetiştirilmesinden başlayarak atama süreçleri, efendim öğretmenin meslek içerisinde yetiştirilmesi, özlük hakları, mali hakları, öğretmenlerin denetimleriyle ilgili hususlar, özlük hakları, kariyer basamakları, yine öğretmenlikten yöneticiliğe geçerken yapılması gerekenler bir dizi çok büyük bir kanun içeriyor. Biz de burada şunu diyoruz yani 100 yıl sonra belki bir kanun çıkacak.
Evet.
Yani bunu tamam olsun istiyoruz ama çok aceleye getirilmesini de yani ben şahsen
mesela
çok doğru bulmuyorum.
Mesela sizin bir hazırlığınız vardır.
Var. Var.
Yani eğitim bir sene olarak.
Eğitim bir sene olarak 14-15 maddede bir genel
nedir onlar?
Genel,
mesela genel kriterler olarak neler
söylüyor? Mesela üst başlıklar üzerinden evet. gidiyor sendikamız. Öğretmenin yetiştirilmesiyle ilgili hususları bir diyor ki bu kanun şey yapsın, ele alsın.
Evet.
Yani bu eğitim fakülteleri üzerinden işin
o alan aslında
evet.
bizim de bu programlarda çok konuştuğumuz evet. bir alan çünkü iş öğretmenin kalitesinde, değil mi?
Evet.
Odaklaşıyor. Onun da yetiştirildiği yerler
eğitim fakülteleri.
Eğitim fakülteleri.
Buralardan işin teorisiyle birlikte bizde biraz pratik yönü eksik. Pratik tarafının biraz daha ağırlıklı olmak suretiyle verilmesini biz son derece önemsiyoruz. Ben şöyle kendi yetiştiğimiz döneme bakıyorum. Biz evet, mesela ben Türk Dili ve Edebiyatı okudum. Ama öğretmenliğe başladığımda baktım ki bizim orada okuduğumuz teorik bilgilerle öğrenci öğretmemiz gerekenler arasında çok fark var. Okullarda gittik, staj yaptık, formasyon gördük ama ders
şey
alarak
vardı
görmüşüz.
Eskiden,
öğretmenliği hani kendi kendimize öğrendik.
Yüksek öğretmen okulu vardı eskiden, değil
evet
mi? Böyle ben biliyorum, gençliğimizde Çapa Yüksek Öğretmen Okulu falan. Öğretmen okulu vardı ayrıca.
Evet, evet.
Değil mi? Yani lise şeyinde. Oralardan geliyordu öğretmenler.
Şimdi biz de biliyorsunuz bir edebiyat fakülteleri var, fen fakülteleri var, bir de edebi eğitim fakülteleri var. Buraların hepsinden öğretmenler alındı vakti zamanında. Yani eğitim fakültelerinden çıkan yetişen öğretmen daha hani pratikte işe yarar gibi düşünülüyor ama onlar da baktım bizim gibi, yani biz hep beraber sıfırdan öğretmenliğin ne
olduğunu
işin içindeyken öğrendik.
Evet.
Yani okuldaki öğrendiklerimizin çok da yeterli olmadığını ben kendim bizzat yaşayarak gördüm. En azından bu noktada işin pratiğini öğretme noktasında bir şeyler olursa iyi olur. O kuramlar mutlaka değerli ama kuramlarla da öğretmenlik
hayat
yapılmıyor.
Evet.
Çünkü o kuramların çoğu biliyorsunuz tercüme kuramlar.
Evet.
Belki Avrupa'da, Amerika'da işe yarayan şeyler bizim toplum yapımızı da ne kadar karşıladığı da tartışılır. Şimdi burada istediğimiz şeylerden birisi.
Başka ne var? Evet.
Kariyer basamakları ile ilgili hususu önemsiyoruz. 2006 yılında, 2005 yılında daha doğrusu bir
nasıl
kariyer
basamakları. Nasıl bir kariyer söz konusu? Öğretmen için mesela.
Öğretmenler için şöyle diyoruz. Hani başladığı gibi bitirmesin.
Evet.
Öğretmenin kendini yetiştirmesine bağlı olarak, mesleğini daha iyi yapmasına bağlı olarak hem bir ünvanı olsun.
Yani başlangıç mesela 10. yıl falan
evet
gibi. Yani
yılları esas
yeni
almak.
Yeni ünvanlar mı?
Evet, evet. İşte daha önce de uygulanmış şeyler var. Uzman öğretmen diyor.
Hmm.
Baş öğretmen.
Baş öğretmenlik
deniliyor
diye bir şey.
Başka ünvanlar da verilebilir. Ancak işte öğretmen öğretmenlikten uzman öğretmenliğe geçtiğinde, uzman öğretmenliğinden baş öğretmenliğe geçtiğinde özlük hakları biraz daha
farklı
olsun. Mali hakları biraz daha farklı olsun. 2005'te böyle bir şey yapıldı. 2006'da hayata geçti. Ancak farklı eğitim sendikaları bunu götürdüler, yargıya taşıdılar. Yargı iptal etti. Ondan sonra da yeni bir düzenleme yapılamadı. Çok az bir öğretmen bu uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin getirdiği avantajları
istifade etti.
Tabii 12-13 yıldır kullanıyor ama
evet,
çok büyük bir kitle de sır sınav açılamadığından
evet
bunu kullanamıyor. Dolayısıyla bunun artık elzem bir şey olduğunu özellikle söylüyoruz. Şimdi bu öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili üzerinde durduğumuz şey de şu. Evet, yeni bakanla birlikte öğretmenlere çok şey soruluyor, ediliyor. Öğretmenlerin görüşüne önem veriliyor ama bu taslak nedense kamuoyuna açıklanmış değil. Biz de şunu diyoruz. Yani biz bu mesleği yapanlar olarak evet sendikalara gidiyor,
hazır bir
görüş
taslak
bildiriyor
var diye şu mi anda düşünüyorsunuz bakanlıkta?
Bakanlığın elinde bir taslak olduğu belli.
Evet.
Bu taslağı çeşitli yerlerden fikirler aldıkları da görülüyor. Biz de şunu söylüyoruz. Bu taslağı son şeklini verdiğiniz zaman bunu öğretmenlerin görüşünü açın. Öğretmenler bununla ilgili görüşlerini tam olarak ifade etsinler. Eksik yanları görülsün. Fazlalıklar varsa çıkarılsın ve en son o şekilde meclise sevk edilsin diye bir görüşümüz var. Şu ana kadar o aşamaya gelinemedi. Doğrusu yerel seçimlerden önce
normalde
öğretmenlik meslek
sendikasınız.
Evet.
Yani bilginiz olması
yok bekleniyor. Genel merkezin bu doğrultuda çalışmaları var. Cumhurbaşkanlığına
evet
sunum yaptılar. Genel merkezimizin bilgisi elbette var. Ben genel merkezin bilgisi dışında bütün öğretmenlerin hı-hı görüşüne açılması hususundan bahsediyorum.
Ay,
ki
evet,
bunun daha doğru olacağını düşünüyorum. Efendim bunun dışında öğretmenin konumu ve itibarı meselesi son dönemde önem kazanan bir husus. Bilmem siz de takip ediyorsunuz. Dur. Öğretmenlere eskiden yapılan en çok şey saygısızlık boyutundaydı. Sonra bu saygısızlık gitti, hakaret boyutunu aldı. Sonra küfür boyutuna geçti.
Cinayete geldi.
Sonra iş saldırı, yaralama ve cinayet öldürme olaylarına kadar geldi. Dolayısıyla öğretmenin çok ciddi bir itibar kaybı var. Bu öğretmenlik meslek kanunuyla beraber bu noktada özellikle şiddeti de içeren bir şekil verilsin ve öğretmenin itibarı noktasında çalışmalar yapılsın istiyoruz. Çünkü öğretmene siz itibar kazandırmadığınız takdirde öğretmenin de öğrenciye vereceği şeyler sınırlı oluyor. Çünkü öğrenci önce öğretmenine saygı duyacak. Biz bu saygıyı yani maalesef veli ve öğretmen Erol boyutuyla Bey, göremiyoruz.
Yani aslında mesela doktor hasta ilişkisinde de bu tarz şeyler var değil mi? Doktora evet. saldırılıyor mesela. Evet. Yani öğretmene saldırılması falan. Yani bu sanki kanunla sağlanacak bir şey değil gibi.
Değil. Yani, kanunla da sağlanacak bir şey değil. Doğru.
Yani ebeveynlere bunu vermek lazım. Çocuğa vermek lazım değil mi?
Şimdi kanunla sağlanacak boyutu var. Sağlanamayacak boyutu evet. var. En azından şu öğretmene yönelik şiddet ya da kamu görevlisine yönelik saldırıların neticesinde alınacak cezalar caydırıcı olabilir. Caydırıcı yani. Cezalar belki öğretmene yönelik saldırıyı mutlaka engeller. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece bununla öğretmene şey kazandırılamaz, saygınlık kazandırılamaz. Yani ben geçenlerde bir Alman Eğitim Sendikası'nın öğretmenlerle ilgili yaptığı bir araştırmaya şöyle bir baktım. Diyor ki Almanya'daki öğretmenlerin 1/3'ü tükenmişlik sendromu yaşıyor. Şimdi
ilginç.
Çok ilginç.
Ya, Avrupa'da bir ülkede.
Evet çok ilginç. Ben çocukluğum da Almanya'da geçti. Daha sonra yetişkinken de gittim. Bizim çocukların tabii kardeşlerimin daha doğrusu öğretmenlere yaklaşımına bakıyordum. Yani öğretmene yapmadıklarını bırakmıyorlar neredeyse. Diyordum ki
Almanya'da
kardeşim bak yapmayın böyle öğretmene bir saygı gösterin şey yapın. Öğretmene her türlü ezayı cefayı ediyorlar. Şimdi o zamanlar bir karikatür görmüştüm ben Almanya'da. Şimdi şöyle bir diyalog geçiyor. Öğretmene özeniyor herkes diyor ki ya ne güzel 5000 mark para alıyorsun diyor. Hayatın güzel. O karikatürde öğretmenin bütün saçları böyle diken diken olmuş. Diyor ki ya bu işin stresi ne olacak? Öğretmen hakikaten parası belki çok ama şey istiyor. Mesleki doyum istiyor. Saygınlık istiyor. Bakıyorum yıllar geçti biz de aynı konuma düştük.
Orada ne var? Bizde ne var? Ne kıyas? Ne
ya
yapıyorsunuz?
Şu anda şöyle oradaki olan şeyler biliyorsunuz bir süre sonra bize de geliyor.
Evet yani gençlik bir alabora yaşıyor.
Alabora yaşıyor. Geleneksel saygı sevgi duvarları Türkiye'de yıkıldı gitti. Hani bu öğretmendir. Ya bu bize bilgi öğretiyor.
Bir harf öğreteni.
40 yıl kölesi olurum. O işler artık şey yapılmış.
Evet,
unutulmuş. Evet. Şimdi biz bu geleneksel rollerimizden çıkıp modern zamanlardaki öğretmen algısına biz geçemiyoruz.
Evet.
Aslında veli ve öğrenci geçmiş o boyuta.
Evet.
Biz bir türlü geçemiyoruz. Orada tükenmişlik sendromu orada devreye giriyor. Ben şimdi şu ihtiyacı
ama
gerçekten...
Ama çok kötü hakikaten yani... Memleketin eğitimine emek veren insanın böyle bir tükenmişlik sendromuna evet. sürüklenmesi asıl o ülke için büyük problem. Yani bizim oraya doğru gidiyorsak ya da vardıysak değil mi? Bizim ülkemiz açısından da en önemli problem eğitim ve biz orada öğretmeni yani o ruh sağlığı değil mi? Böyle
evet ruh sağlığı.
Onu koruyamıyoruz yani.
Şimdi iş gitgide bozuluyor. Esas önlem alınması gereken noktanın ben bu olduğunu değerlendiriyorum. Yani öğretmenleri bir şekilde rehabilite edecek. Yani bu devrin öğrencisiyle baş edebilme yollarını ya da baş edemese de hani bir yerde umursamamayı da öğretmemiz lazım ki öğretmen tükenmişlik sendromuyla baş edebilsin. Çünkü ben de bazen şunu diyorum yani iş o kadar değişmiş ki tabii biz profesyonel olduğumuzdan.
Ya size ulaşıyor bütün
tabii
bu
ulaşıyor.
Sorunlar.
Mesela ben sınıflara derse girmiyorum artık. Profesyonel evet. yapıyorum. Epeydir de eğitim yöneticisiydim. Şimdi okullara gittiğimde de bakıyorum, görüyorum ben. Ya diyorum ki bizim öğretmenlik yaptığımız zamandaki öğrenciler artık şey yapmamış.
Kalmamış.
Tabii yeni gelen nesil, yeni nesil öğretmenler tabii biraz daha belki uyum sağlayabiliyor ama şimdi gün geçtikçe işin boyutu şiddete kayınca iş tabii baş edilemez hale geliyor. Bu noktada öğretmenliğin itibarını kazandıracak çalışmaların ben eğitimde reform kadar önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bu tükenmişlik sendromu meselesi de artık tıbbın, psikiyatrinin, psikolojinin bir konusu ve öğretmenler boyutuyla da bunun ciddi anlamda el alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz bile bu ihtiyacı karşılama noktasında gayret gösteriyoruz. Sonuç itibariyle sıkıntı yaşayan, problem yaşayan öğretmeni dinliyoruz. Sorunlarına çözüm aramaya gayret ediyoruz. Bir noktada dinlemek bile bazen işe yarıyor.
Öğrenciler için bir rehberlik, danışmanlık bilimi var.
Evet, evet.
Bir de öğretmenler için.
Aynı şekilde gerekiyor. Evet. Çünkü bir velinin düşünün. Sözlü ya da fiili saldırısına maruz kalan bir öğretmen çok kısa zamanda kendini toparlayıp kaldığı noktadan devam etme şansına sahip değil ki. Bakın Üsküdar'da bir İmam Hatip okulumuzda bu dönem öğretmenimizin üzerine bir şarjör mermi boşaltıldı. Öğretmenimiz Allah'tan ölmedi.
Demek ki
yaşayacak ömrü varmış. Ölmedi. Kısa süreli bir tedaviden sonra hayata dönmüş oldu ama şimdi onun bu saldırıdan sonra
senin
yaranı iyileştirdik artık sen güzel yürüyebiliyorsun devam et demek ne kadar doğru. Bu arkadaşımızın hiç mi örneğin bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç yok? O okulda
diğer
öğretmenlerin gözü önünde de olmuş bu olay yani. Evet. Şimdi siz yetişkinsiniz, öğretmensiniz. Her şeyin üstesinden gelirsiniz. Ben çok da gelinebildiği kanaatinde değilim. Bir dış desteğe de muhakkak ihtiyaç var. Siz güzel ifade ettiniz onu. Hani öğrenciler için nasıl bir rehberlik servisine ihtiyaç varsa... Bizim için de bu noktada bir ihtiyaç olduğunu ben görüyorum. Bu da yapılmalı diye düşünüyorum. Bunun dışında benim size öğretmenlik meslek kanununun bir de tabii ücret ve maaş boyutu var.
Bakanla birlikte bir iyileşme oldu mu ya da yeni hükümet sistemiyle birlikte?
Şimdi şöyle biliyorsunuz kamu görevlilerinin ekonomik iyileşme meselesi şeye tabidir.
Yani
toplu sözleşmelere tabidir. Yetkili sendikalar otururlar, hükümetle pazarlık ederler. Onun neticesinde bir takım haklar alınır. Bugüne kadar aldığımız güzel haklarımız var.
Anlaşıldı değil mi? Bir şeyde bir
tabii,
rakamda.
Tabii anlaşılıyor. Evet. Burada bizim anlaşamadığımız şey şu. Yüzdelik zamlarda çok ciddi bir problem var. Hükümet tabii kendini şöyle savunuyor. Biz işte diyor ki enflasyon farkını veriyoruz diyor.
Evet.
Bu kötü bir şey değil. Eskiden bu da yoktu. Kabul ediyoruz. Ancak tabii bu enflasyon farkını 6 ayda bir veriyor. Bu 6 ayda bir vermek de aslında bir kayıp anlamına geliyor. Bizi sıkıştıran vergi dilimleri meselesi var. Eskiden örneğin öğretmenler olarak biz 2 vergi dilimi bilirdik.
Evet.
Şimdi 3. vergi dilimine girmiş olduk ki o bizim aldığımız zamları anlamsız hale getiriyor. Şu anda öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili tasarıda bizim anlayabildiğimiz kadar çok ciddi şeyler var.
Özlük
ve mali haklarla ilgili bakanlığın çok güzel niyetleri var. Düşünceleri var. Oraya onları yazmışlar. Hayata geçerse biz iyi olacağı kanadı.
Bir iki ipucu verebilir miyiz?
Şöyle.
Örneğin, sendika olarak da herhalde beklentilerinize uygun düşüyor. Güzel
beklentilerimize
diyorsunuz.
Uygun düşmese bile şu andaki şeyden çok daha güzel yani.
Evet.
Yeni başlayan bir öğretmen için örneğin 5000 liraya kadar bir maaşla bağışlanması.
Yeni başlayan öğretmen şu anda ne alıyor? Diyelim ki emekli olduğunda ne alıyor? Ben ona dair birkaç rakam...
Şu anda yeni başlayan öğretmenin aldığı maaş 3000 lira civarında.
Evet.
İşte ek dersi de bir 750-800 de ek ders alırsa yani 4000 liraya yakın bir para
evet.
Yeni başlayan öğretmenin eline geçiyor. Emekli öğretmene gelince, emekli öğretmenin aldığı 25 yıldan emekli olduğunu düşünürsek işte 2500 liranın biraz üzerinde bir rakam.
Yok, emekli olduktan sonra. Ben şunu şey yapıyorum. Mesela 25 yıl çalıştı. Böyle şeyler arttı. Ne geçiyor yani?
Şimdi şöyle, ben size 25 yıldan değil de 39 yıl çalışan bir arkadaşımızla geçen günü karşılaştım. Dedi bana 3100 küsur lira şey alıyorum dedi, emekli maaşı.
Hmm.
38 yıl üzerinden de şey almış.
İkramiye.
Emekli ikramiyesi 132 bin lira
para
aldığını söyledi. Tabii bu yıl aşağı düştükçe aldığı para da azalıyor.
Evet.
İşte bunu düzeltmek için 24 Haziran seçimlerinde hükümet öğretmenlere bir 3600 ek göstergeden bahsetti, biliyorsunuz. Biz bunu son derece önemsiyoruz.
Evet.
Eğer 3600 ek gösterge hayata geçerse 600 lira civarında bir iyileşme olacak. Örneğin o 39 yıllık öğretmenimiz üzerinden gidecek olursak eline geçecek para 3700-3800 lirayı bulmuş olacak. Kısmi bir rahatlama sağlayacaktır ona.
Evet.
İşte 25 yıl üzerinden emekli olan bir arkadaşımızın eline de 3000 liraya yakın, 3000 lira civarında bir para geçmiş olacak. Sonuç itibariyle bir kamu görevlisinin, kamu emeklisinin hayatında 5-600 liranın bir şeyi var.
Var,
etkisi var. Yani var, hani kendini beyaz sınıfa sokmuş insanlar için 500-600 lira bir para değil. Bir para değil yani. Bir öğünlük yemek parası belki ama bizim hayatımızda çok şey ifade ediyor. Onu da önemsiyoruz doğrusu.
Bu Talat Bey'e de sormuştum o zaman. Evet. Bir program da yaptık burada. Bu ücretli öğretmenler konusunda bir iyileşme söz konusu olacak mı bu öğretmen meslek kanununda?
Evet, şöyle, şu anda o iyileşme şeye alındı zaten, plana alındı.
Evet.
Biz doğrusu ücretli öğretmenlik konusunun şeye girmesini istemeyiz. Öğretmenlik meslek kanununa, yani çünkü o bir statü haline gelir.
Statü haline gelir.
Bizim istediğimiz bir statü değil. Bizim istediğimiz şey sözleşmeliği de istemiyoruz. Bizim istediğimiz kadrolu öğretmenliktir. 4A kadrosudur. Dolayısıyla ücretli öğretmenlerin meselesi tabii kanayan bir yara.
Evet.
Şu anda işte haftada 30 saat derse girdikleri takdirde, fiilen girdikleri takdirde ellerine geçen para 1500 lira ayda.
Yani büyük bu, felaket.
Tabii çok kötü bir şey. Bu arkadaşlarımızın aynı zamanda 30 günlük sigortaları da yapılmıyor. Yarı yarıya bir sigortalılıkları var. Şu anda 100 günlük planda şöyle bir şey getirildi. Bunların ek ders ücretleri %100 artırımlı hale getiriliyor. Getirilecek deniliyor. Şu anda ben de tabii sordum arkadaşlara, bu hayata geçti mi diye. Daha Ocak'tayız. Bakanın açıklamalarına göre Ocak ayından itibaren bu hayata geçmiş olacaktı. Dolayısıyla 3000 lira bir paraya tekabül edecek.
Evet, %100.
%100 artırımlı, zamlı olduğu zaman. Şimdi bu tabii...
Bu da çözüm değil ama.
Çözüm değil ama tabii asgari ücretin 2000 lira olduğu düşünüldüğünde, işsizliğin kol gezdiği bir dönemde 3000 lira kötü bir para gibi durmuyor. Biz tabii
yani
bu arkadaşlara...
İşsiz olacağımıza gibi.
Evet, geçici bir süre ayda 3000 liraya, 1500 lira yerine 3000 liraya çalışmalarından biz memnunuz.
Ama
ancak
ama kadro.
Yani ancak bu arkadaşlar için tabii iş bu. Sürekli hale gelmesi son derece kötü.
Evet.
Bakanlık 3000 liraya iyi iş gördürüyorum dediği zaman bu sefer...
Öyle bir psikoloji var mıdır?
Olur tabii. Ben
yani çünkü mesela belediyelerde taşeron falan sistemi vardı. Bu bir tür taşeronluk değil mi? Yani,
tabii taşeronluk.
Taşeron aynen. Statüsü gibi.
Şu anda bu tabii 3000 lira iyileştirilmiş bir taşeronluk anlamına geliyor.
Evet.
Verim alınıyor mu? Tabii ki verim alma noktasında o arkadaşlarımız da son derece gayretli çalışıyorlar ama tabii onlara sigortan yarım olacak. Efendim, nöbet tut diyorsunuz, aslında nöbet tutma durumları yok yasal olarak. Nöbet ücreti vermiyorsunuz. Yani 3000 lira hiç yoktan iyi bir rakam.
Evet.
Ancak dediğim gibi bu iş statü haline gelir de devlet ya bir böyle
bir şey
de güzel iş
görüyor musunuz?
Tabii
mesela,
tabii böyle bir
yani
tehlikeyi
şey
görüyorum.
Olarak, hayır
tabii.
Sendika olarak ya biz şu takvimde bu ücretli öğretmen şeyi biter. Ondan sonra herkes kadrolu hale gelir falan gibi bir beklenti.
Yani beklenti hedef muhakkak o ama kısa vadede ben gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü ücretli öğretmenlerin Türkiye'deki sayısı 74 bine dayanmış.
Evet.
74 bin az bir rakam değil. Yani 1 milyon öğretmenin içerisinde neredeyse %10'a yaklaşan bir rakama ulaşmış. Bana geçenlerde Bağcılar'da 2000 ücretli öğretmenin olduğu söylendi.
Evet.
Az bir rakam değil. Yani 1500 ücretli öğretmenin olduğu ilçeler var. Ücretli öğretmenlik bir açığı kapatıyor. Devletin elini güçlendiriyor. İşini daha doğrusu kolaylaştırıyor. Ama tabii bunun bir statü gibi algılanması, ileride kadrolu atamaların ciddi anlamda azalması tehlikesi bizi de doğrusu endişeye sevk ediyor. Böyle
evet,
bir durum var.
Yani öyle bir risk de var mı?
Var, var. Var tabii, var. Çünkü
devlet mantığı açısından mı var diyorsunuz? Yani
çünkü tabii devlet ekonomik olarak sıkıştıkça ücretli öğretmen sayısının artmasında şey görmez yani. Bir mahsur görmez tabii
evet.
ki.
Evet, ilginç.
Bizim endişemiz bu yani. Evet. O yüzden de hem sözleşmeliliğe hem de ücretli öğretmenliğe karşı çıkıyoruz.
Bir de yönetici uygulaması var değil mi? Ona yönelik bir düzenleme söz konusu.
Evet, 16 yıllık kaç yıl oldu AK Parti iktidara geleli? 16
yıl.
Belki bu 16. Yönetmelik değişikliği desem
evet.
abartı olmaz. Şu ana kadar her yol denendi. AK Parti'nin ilk yıllarında biliyorsunuz vesayet kurumları son derece
güçlüydü.
AK Parti'nin özellikle Danıştay vasıtasıyla çıkardığı her yönetmelik noktasında elini kolunu bağlıyorlardı. Şu anda Danıştay'ın fırsat bulsa yine yapacak, öğrenci andında olduğu gibi yakın dönemde yaşadık. Allah da fırsat vermesin diyorum. Sendika olarak da vesayetle mücadele önceliklerimiz arasındadır, onu da belirteyim. Şu anda gelinen noktada belki Danıştay'ın bu tür şeylerde çok yönlendirici etkisi kalmadı ama geldiğimiz noktada aşağı yukarı şöyle bir mutabakat oluştu. Yani yöneticiler işte sınavla seçilsin.
Yani müdürler.
Hem müdür muavinleri.
Müdür muavinleri.
Hem okul müdürleri sınavla seçilsin. Biraz da tabii devlet güvenlik endişelerinden kaynaklı mülakattan da vazgeçmek istemiyor. İşte sınavın etkisi çoğaltılsın, mülakatın etkisi azaltılsın. En son yapılan değişiklikle işte yazılı sınavın etkisi ilk defa başlayacaklar için tabii %80, mülakatın etkisi de %20 denildi. Ama tabii mülakatta bir 60 puan barajı yine var. Siz 60 puanı geçemediğiniz takdirde yazılı sınavdan yüzde alsanız o zaman geçersiz kalır.
Mülakatta 60 puan
baraj çünkü.
Nasıl alınıyor yani ki?
Yani sorularla alınıyor. Evet. Onun da şeyi var, içeriği belli. Mülakattaki yeterliğinize göre. Tabii orada
orada bilgi mi soruluyor yoksa?
Tabii şey var, genel yetenek, genel kültür.
Mülakatta.
Bilgi içeriği var. Temsil kabiliyetiyle ilgili hususlar var. Giyim kuşamı var. Var da var. Bir takım kriterler devreye giriyor. Şu anda tabii bunun 60'ı geçtikten sonra etkisi %20'ye düşürüldü. Dolayısıyla asıl belirleyici kriter şey oldu.
Yazılı.
Evet.
Ama 60 da önemli bir şey.
60 da tabii önemli bir eşik. Tabii onu aşamadığınız yani, takdirde zaten hepten geçersiz olmuş oluyor.
Yani 60 eğer objektifse, yani 60'a ulaşmak mülakatta objektif kriterlerse, yani bu yazılıya benzer bir şey.
Tabii.
Değil mi?
Ancak şöyle, ben şu anda burada şunu görüyorum. Sadece güvenlik endişesinden kaynaklı olarak 60'ın altında alır bundan sonra öğretmenler şeyler, yöneticilik mülakatına giren arkadaşlar. Yoksa ben hani güvenlik soruşturmasında problem olmayan bütün arkadaşların 60'ın üzerinde bir puan alacağını değerlendiriyorum işin doğrusu. Şimdi biliyorsunuz bu FETÖ'yü yan atlattık. Yani böyle bir FETÖ'vari bir anlayışı olan kişilere ancak orada geçit verilmez diye
baraj uygulanır.
Baraj uygulanır. Onun dışındakiler bir sıkıntı yaşamaz. Burada bizi endişelendiren şey şuydu. Mevcut yöneticileri de aynı şekilde yeniden sınava alınma meselesi vardı. Bu Türkiye'de son dönemde eğitim dünyasında çok ciddi bir tartışmaya, çalkalanmaya sebep oldu. Birileri şunu yaptırmak istedi. Mevcut yöneticilerin tamamını şey yapalım. sınava sokalım, yeniden mülakata alalım. O şekilde tabii bazı çevreler bize de geniş bir alan açılsın diye bir uğraşın içindiler. Biz de dedik ki bu arkadaşların çoğunluğu zaten ya müdür muavinliğinde sınava girmiş, ya müdürlükte sınava girmiş. Bir de çok bahsedilen bir yüksek lisans meselesi var. Özellikle İstanbul için söylüyorum, bizim yönetici arkadaşlarımızın çoğunluğu yüksek lisansını zaten yaptı ya da yapıyor. Biz üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla bu arkadaşların
müdür
muavinleri de aynı şekilde isteyen öğretmenler de yapabiliyor. Hemen hemen her türlü branştan da biz arkadaşlara indirimli bir şekilde yüksek lisans yapma olanağı sağlamış olduk. Bizim sendikamızın da şöyle bir görüşü var buna ilave olarak. İşte yüksek lisans ve doktora yapanlar yönetim ve denetim alanında, bu arkadaşlar şeyden muaf olsun diyoruz.
Sınavdan.
Yazılı sınavdan muaf olsun. Yani 4 yıl okul okumuş üzerine efendim.
Yeni girecek olanlar için.
Tabii yeni girecek
yeni
olanlar.
Eskilere hiç sınav olmasın.
Eskilerin zaten çoğunluğu bu sınavlardan geçmişler. Müdür muavinliğinde öyle arkadaşlarımız var ki hem müdür muavinliğinde sınava girmiş. Size dedim ya, bir sürü yönetmelik sınavlı yönetmelikler vardı zaten. Hem müdürlüğünde girmiş. Şimdi bu arkadaşa seni gel bir daha sınava sokalım demek çok mantıklı bir şey değil. Bir de bu sınav konuları biraz tartışma olacak gibi görünüyor. Bir önceki yönetmelik mevzuatı.
Neyden sınava girecekler?
Şimdi ifade edeceğim. Mevzuattan, yani milli eğitim mevzuatıyla alakalı daha çok olmak üzere %40'ı mevzuattan iken şimdi mevzuatın ağırlık oranı %10'a düşürülmüş oldu. Eğitim bilimleri %35, genel yetenek, genel kültür %35. Geriye ne kaldı? %20'lik başka kriterler devreye giriyor. Eskiden mevzuatın ağırlığı %40'tayken, en büyük ağırlığı orası oluştururken, şimdi geldi iş eğitim bilimleri ve genel yetenek, genel kültüre dayandı. Bunun kendi içerisinde bir mantığı olabilir ama sonuç itibariyle yöneticiler de bir mevzuatla, bir kanunlar manzumesiyle kurumları yönetecek. Bunu %10'a indirmek ne derece doğru olmuştur? O da
mantığı
tartışılır.
Mantığı şey mi? Yani eğitim formasyonunu ölçelim.
Evet. Yani herhalde o daha çok işte öğretmenle, daha doğrusu okul yöneticilerini daha çok eğitim öğretimle ilgilenir hale gelsin diye belki böyle bir düşünce var ama şimdi bu genel kültür de çok göreceli bir kavram.
Evet.
Yani ben çok tartışmalara neden olacağını düşünüyorum, özellikle genel kültür sorularının ilgili ilgisiz çok soru gelecek.
Medya
doğru.
Alanına girecek belki.
Tabii çok magazin konusu olacak o işte. Evet.
Şimdi son böyle 5 dakikamız falan kaldı Erol Bey.
Evet.
Biraz da bu eğitim vizyonu 2023, yani başta biraz bahsettik ama bir genel değerlendirme alalım o konuda sizden. Yani şimdi, 2023'e doğru gidiyoruz. Aslında yeni işte hükümet sisteminde, yani eğitime bir şey yapalım. 16 yıl geçti. 16 yıl içerisinde beklentiler yeterince karşılanamadı eğitim alanında. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Şimdi yeni bakan da biraz böyle bir hani bir hamle yapılsın, ben de onun öncülüğünü yapayım gibi bir konumda devreye giriyor. Sizin baktığınız noktadan nasıl
şimdi
gözüküyor
şöyle,
bu?
Yani benim Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimle ilgili değerlendirmelerine şöyle bakıyorum. Yani yeterince iyi şeyler yapılamadı gibi bakıyorum. Ama başkaları tabii hiçbir şey yapılamadı, eğitim rezalet, berbat gibi böyle bir algı oluşturuluyor. Yani ben bilmiyorum, muhalefetin ağzına böyle bir şey, böyle bir koz vermem ben olsam ama Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde çok iyi niyetle ve çok iyi şeyler yapılsın diye böyle bir şey yapıyor. Ama eğitimle ilgili cümle kuranlar da diyorlar ki Cumhurbaşkanı bile böyle dedi. Bu eğitim rezalet. Halbuki biz bu işin içindeyiz. Yani eskiden ben daha iyi görüyorum olayları. Özellikle okullarımızın fiziki durumunu, teknolojik
zaten fiziki konuda bir şey
çok
yani,
ciddi ilerlemeler
Sayın Cumhurbaşkanı da onu söylüyor.
Çok ciddi ilerlemeler kaydedildi.
Kaydettik ama muhteva
Şimdi bir de şöyle bakalım kalitesi. Yani özellikle 28 Şubat sürecinde bu okullar velilere, insanlara zulüm aracı haline gelmiş idi. Düşünün ki bir veli ya başörtüsüyle okulun bahçesine dahi sokulmuyordu. Şu anda bizim okullarımız Allah'a şükür her türlü dünya görüşünden insana son derece saygı gösteren kurumlar haline geldi. Bu bile çok büyük bir kazançtır.
Yani, tabii.
Onun dışında ben öğretmen arkadaşlarımızın her türlü olumsuzluğa rağmen son derece işini ciddi yapmaya gayret ettiğini de görüyorum. Yani bir takım PISA'dır, şudur, budur şeyler veriyorlar. Dün neyse bugün de böyle yani. Bu çok kötüye gitmiş bir durum yok. Gelelim 2023 eğitim vizyonu ile ilgili meseleye. O da şu. Hakikaten önemli ve değerli bulunuyoruz. İlk defa eğitimin bütün eleştirel alanları ile ilgili, talep olan alanlarla ilgili bir metin ortaya konuldu.
Evet.
Bir vizyon belgesi. Bu son derece önemli. Ve ben şunu da görüyorum. Hem toplumda hem de eğitim camiasında bu çok ciddi de bir şey uyandırdı.
Karşılıklı.
Heyecan uyandırdı. Umutları artırmış oldu. Bu kadar şeyi 3-4 seneye sığdırmak bana göre çok kolay bir şey değil bir kere. Ancak bir vizyon belgesinin olması, bu vizyon belgesinin
hani koşu alanı
tabii
açıyor.
Artık 5 yıl sonra da takip edilebilmesi açısından önemli. Yoksa biz şunu görüyoruz yani 5 yıl içerisinde bu kadar şeyi nereden yapacaksınız? Hele de şu ekonomik kriz içerisinde. Ancak bir metin olması açısından son derece önemli, heyecan verici, umut verici. Eleştirilerin bu zamana kadar tamamını dikkate alması hasebiyle son derece önemli diye düşünüyorum. Burada özellikle önem verdiğimiz şeylerden birisi yıllardan beri söylediğimiz okullara ödenek meselesi. Esas okul yöneticilerini yoran şey şu okulun ekonomik ihtiyaçlarını karşılama meselesi.
Evet.
Özellikle de güvenlik personeliyle hizmetli personelin maaşının ödenmesi.
Evet.
Şimdi şu sadece bu sağlansa bile gerçekten okul yöneticilerini bir kere
rahatlatın.
En önemli bir problemden kurtaracak. Parayla pulla, para toplamakla
veliden
o noktadaki enerjisini eğer okul yöneticisinin eğitime yönlendirebilirsek ben çok önemli bir işlev görünmüş olur diye düşünüyorum. Veliyle ilgili noktaya gelince Sayın Bakan'ın üzerinde özellikle durduğu şey şu. Hani sürekli değişiklik yapılan bir alan olmaktan çıkarmak istiyoruz diyor. Bu önemli. Velilerimiz abartı olarak belki söylüyorum her güne yeni bir sistemle uyanmaktan kurtulabilirlerse
evet.
Yani bu bizim için 10 numara bir şey olur. Yazboz diye ifade ettiğimiz şey veliler açısından bir kere gündemden
kural
düşerse.
Kural değişmemesi.
Tabii.
Maç sırasında
şimdi,
falan.
Evet bir de maç devam ederken şöyle söyleniyor bir de. Bu hususta yapılmış doktora çalışmalar olduğu ifade ediliyor. Deniliyor ki bu sistem değişikliklerine denk gelen öğrencilerin girdikleri sınavlarda, o merkezi sınavlarda o yıllarda çok ciddi başarısızlıkların olduğu söyleniliyor.
Evet.
Allah'tan bu tabii seçme sınavı olduğundan dolayı sonuç itibariyle düşse bile bir mutlaka o kontenjanlar doldurulmuş oluyor. Ama çocukların çok ciddi bir motivasyon kaybına sebep oluyor. Biz eğitimcilerin de beklediği esasen şu şiddet sarmalından bizi kurtulabilirsek bu yeni dönemde. Mesleğimizin itibarı
onur,
noktasında,
itibari.
Saygınlığı noktasında bir mesafe kat edebilirsek, özlük ve mali haklarımız belli bir noktaya getirilebilirse eğitim düzelir diye düşünüyoruz. Yoksa hani bu iş öğretmenle yapılıyor.
Aynen.
Sistemler var. En iyi sistemi getirdiğiniz zaman öğretmeni motive edemediğiniz takdirde oradan da ben bir verim alınacağını doğrusu düşünmüyorum.
Doğru.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Allah.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları dayıdık. Eğitim Birsen Üçnoğlu Bölge Başkanı değerli eğitimcimiz Erol Ermiş Bey ile birlikteydik. Eğitimin bütün alanlarını konuştuk. Öncelikle de öğretmenler ve onlarla ilgili yeni düzenlemelerden beklentileri konuştuk. Bir başka programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz.